Ayrım 4. Sürü. Frank Schätzing. Sayfa 43. 13 Mart. Norveç sahili ve Kuzey Denizi. Sigurd Johansson bir hafta boyunca Tina Lund'dan haber almadı. Bu sırada hasta olan başka bir profesörün yerine baktı ve National Geographic için bir makale yazdı. Ayrıca Rikue Weir, Alsace'daki seçkin şarap üreticisi Hugel und Fils için çalışan bir tanıdığı aradı ve birkaç kaliteli şarap gönderilmesini sağladı. Bu arada Nibe Lundlar Destanı'nın orkestra şefliği Serge Soti tarafından yapılan 159 plak kaydını aradı. Bu da şaraplarla birlikte Lund'un solucanlarını zihninin dehlizlerine itti. Lund sonunda aradığında buluşmalarının üzerinden 9 gün geçmişti. Kadının keyfi yerindeydi. "Telaşsız geliyor," dedi Johansson. "Umarım bu bilimsel yargını etkilemiyordur." "Büyük olasılıkla," diye cevapladı Lund. "Açıkla." "Her şeyin zamanı var. Şimdi dinle. Thorvaldsen yarın kıta yamacına gitmek için denize açılıyor. Bir dalış robotu indireceğiz. Gelmek ister misin?" Johansson verdiği sözleri aklından geçirdi. "Sabaha öğrencilere sülfür bakterilerinin cinsel çekiciliklerini anlatmam gerek." "Bu uygun değil. Tekne şafak sörkerken yola çıkacak." "Nereden?" "Kristiansund." Trondheim'ın rüzgar ve dalgaların dövdüğü kayalık güneybatı sahilinde arabayla bir saatlik mesafeydi. Yakınlarında Norveç denizi ve Norveç çukuru boyunca yayılmış petrol platformlarına uçuş yapan helikopterler için bir havaalanı vardı. "Size sonra katılabilir miyim?" diye sordu. "Olabilir," dedi Lund. "Aslına bakarsan bu hiç fena fikir değil. Ben de daha sonra gidebilirim. Öbür gün ne yapıyorsun?"
"Erteleyemeyeceğim bir şey yok."
"Tamam, o zaman anlaştık. Teknede bir gece geçirirsek gözlem ve sonuçları değerlendirmek için fazlasıyla vaktimiz olur. Helikopterle Gullfaks'a gider, oradan tekneye geçeriz."
Dipnot: Gullfaks, Statoil Hydro tarafından Kuzey Denizi'nin Norveç tarafında işletilen bir petrol ve gaz bölgesi. 1979'da 135 metre derinlikte keşfedildi.
"Nerede buluşalım?"
"Fiskehuset, Sveggen Zuden'de, biliyor musun?"
"Deniz tarafında, ahşap kilisenin yanındaki lokanta."
"Aynen."
"Saat 3 olur mu?"
"Mükemmel. Helikopterin bizi almasını ayarlayacağım."
Lund bir an durdu. "Solucanlarla ilgili bir haber çıktı mı?"
"Henüz değil ama belki yarın söyleyecek bir şeylerim olur."
Johansson telefonu kapatıp esnedi. Bu kadar iyi araştırılmış bir ekosistemde yeni bir tür görmek şaşırtıcıydı. Yine de orada olmaları akla yakın diye düşündü. Buz solucanı ile bağları varsa, doğrudan olmasa da metana bir bağımlılıkları olmalıydı. Ve metan yatakları Norveç kıta yamacı dahil her kıta yamacında bulunurdu. Ama aynı zamanda da garipti. Taksonomik ve biyokimyasal bulgular sorunu çözecekti. O zamana kadar Hugel'in Gewürztraminerlerini inceleyebilirdi. Solucanların aksine bu şaraplar her yerde bulunmazdı. Özellikle de bu bağ bozumunda. Ertesi gün işe gittiğinde üzerinde ismi yazılı iki zarf buldu. Taksonomik raporlara bir göz atıp çantasına tıkıştırdı ve derse yollandı. İki saat sonra Kristiansund'a doğru Norveç'in fiyortlarında tepelik arazide ilerliyordu. Hava sıcaklığı yükselmiş, büyük kar kütlelerini eriterek altındaki toprağın görünmesine sebep olmuştu. Bunun gibi havalarda ne giyeceğini bilmek zordu. Bu yüzden Johansson yanına helikopterin ağırlık sınırlarının izin verdiğince eşya almıştı. Thorvaldsen da üşütmeye hiç niyeti yoktu. Lund çantasının büyüklüğünü görünce onunla dalga geçecekti ama Johansson'un umurunda değildi. Yanına ikisinin de hoşlanacağı birkaç şey almıştı. O ve Lund tabii ki sadece arkadaştılar ama bu keyifle bir iki kadeh şarabı paylaşamayacakları anlamına gelmezdi. Johansson yavaş gidiyordu. Kristiansund'a bir saate kalmadan varabilirdi ama acele etmeyi sevmezdi. Halsa'da fiyordu geçmek için arabalı vapura bindi. Sonra Kristiansund'a doğru devam ederek Arduaz grisi suların üzerindeki köprüden geçti. Birçok küçük adadan oluşan kasabanın içinden geçip ardından son buz çağından sonra ilk yerleşkelerden biri olan Averøy adasını geride bıraktı. En uçtaki Svegge Zundet kartpostal gibi bir balıkçı köyüydü. Turizm sezonunda köy turistlerle dolup taşar, tekneler limandan ayrılır ve komşu adalara giderlerdi.
Yılın bu zamanında ise ancak birkaç ziyaretçi vardı ve Johansson'un jipi Fiske Huset'in otoparkına girdiğinde görünürde kimse yoktu. Lokantanın dışarıda denize bakan bölümü kapalıydı ama Lund tahta masalardan birine oturmuştu. Yanında Johansson'un tanımadığı genç bir adam vardı. Onlara doğru yürüdü. Erken mi geldim? Lund başını kaldırıp baktığında gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Yanındaki adama bir bakış attı. Adam 20'lerinin sonlarındaydı. Açık kahverengi saçları, atletik bir yapısı ve kalemle çizilmiş gibi hatları vardı. "Daha sonra gelmemi ister misin?" diye sordu Johansson. "Kare Sverdrup" diye tanıştırdı Lund. "Bu da Sigurd Johansson." Genç adam elini uzatıp sırıttı. "Tina sizden çok bahsetti." "Umarım çok kötü şeyler söylememiştir." Sverdrup güldü. "Aslında söyledi. Sizin sıra dışı şekilde çekici bir bilim insanı olduğunuzu."
"Çekici ve antika," dedi Lund.
Johansson karşılarına oturup parkasının yakasını kaldırdı. Evrak çantası yanında bankın üzerinde duruyordu. "Taksonomik bölüm geldi. Son derece detaylı ama istersen senin için özetleyeyim."
Sverdrup'a baktı.
"Seni sıkmak istemem Kare. Tina sana bu meseleyi anlattı mı?"
"Pek sayılmaz."
Johansson çantayı açıp zarfları çıkardı. Solucanlarından birini Frankfurt'taki Snackenberg Müzesi'ne gönderdim. Diğerini ise Smithsonian Enstitüsü'ne. Bildiğim en iyi taksonomi uzmanları onlarla çalışıyor. Ayrıca birini de elektron mikroskobuyla incelenmek üzere Kiel'e gönderdim. Son söylediğimin ve izotop oranı kütle spektrometresinin sonuçlarını hala bekliyorum. Ama uzmanların ne üzerinde fikir birliğine vardıklarını söyleyebilirim.
"Dinliyorum."
Johansson arkasına yaslanıp bacak bacak üzerine attı. Üzerinde fikir birliğine varılacak bir şey olmadığı. Özünde şüphelerimi doğruladılar. Neredeyse kesinlikle buz solucanı olarak da bilinen Hessio K.E.K. Metanicola adlı tür ile karşı karşıyayız.
Metan yiyen.
Yanlış ama boş ver. Neyse, ilk nokta buydu. İkincisi ise şu ki fazlasıyla gelişmiş çeneleri ve dişleri yüzünden şaşkına döndük. Bunlar genelde solucanın yırtıcı bir hayvan olduğunu ya da yiyeceğini kazarak veya ezerek elde ettiğini işaret eder. Buz solucanlarının böyle dişlere ihtiyacı yoktur. Bu yüzden çeneleri belirgin olarak daha küçüktür. Onlar simbiyotik olarak gaz hidratları üzerinde yaşayan bakterilerden otlanarak yaşarlar. Dipnot gaz hidratlar. Su molekülleri ile düşük moleküler ağırlıklı gazların bir kafes içerisine hapsolmasıyla oluşurlar ve buza benzeyen kristalin katılardır. Gaz yoğunluğu çözeltide tutulabilen miktarı aştığında yüksek basınç ve düşük sıcaklık koşulları altında oluşurlar. Gaz hidrat yapısında su molekülleri kafes görevi yapar ve farklı bileşimdeki gazlar genellikle metan bu kafese hapsolur.
"Hidratlar?" diye sordu Sverdrup.
Johansson Lund'a bir bakış attı.
"Sen açıkla," dedi kadın.
"Aslında çok basit," dedi Johansson. "Muhtemelen denizin metanla dolu olduğunu duymuşsundur."
"Tebliğler öyle diyor."
"Metan bir gaz. Okyanus tabanının altında ve kıta yamaçlarının içinde büyük miktarlarda bulunur. Bir miktarı deniz yatağının üzerinde donar. Suyla karışarak buz oluşturur. Sadece yüksek basınç ve düşük sıcaklık koşullarında oluşur. Bu yüzden bulmak için epey derine inmen gerekir. Bu buza metan hidrat denir, anlatabildim mi?" Sverdrup başını salladı. "Okyanuslar bakteri sürüleriyle doludur ve bazıları metan ile yaşar. Metanı alır ve hidrojen sülfür verirler. Mikroskobik kadar küçüktürler ama sayıları öylesine çoktur ki deniz yatağını devasa bir halı, bir bakteri halısı gibi kaplarlar. Genelde büyük metan hidrat yataklarının olduğu yerlerde görünürler."
"Buraya kadar tamam," dedi Sverdrup. "Sanırım bu noktada devreye solucanlar giriyor."
"Kesinlikle. Belirli solucan türleri bakterilerin çıkardığı kimyasallarla yaşar. Bazı durumlarda bakteriyi yutarak içlerinde dolaştırırlar, bazılarında ise bakteriler solucanın dış yüzeyinde yaşarlar. Her halükarda solucanlar yiyeceklerini böyle sağlar. Bu da neden gaz hidratlarına ilgi duyduklarını açıklıyor. Kendilerini rahat ettirir, bakterilerden faydalanır ve keyfini sürerler. Kazmak zorunda değiller çünkü buzu değil, üzerindeki bakteriyi yiyorlar. Buzun üzerindeki tek etkileri hareket etmeleriyle oluşur ki bu da buzu eritir ve sığ bir çöküntü oluşturur. Solucanlar da buradan ayrılmaz."
"Anladım," dedi yavaşça Sverdrup. "Yani diğer solucanlar kazmak zorundayken onlar değil."
Bazı türler çökeltileri veya çökelti içindeki maddeleri, diğerleri de deniz yatağına batan her tür çürümüş dokuyu, cesetler, parçacıklar, herhangi bir türün kalıntılarını yerler. Bakteriler ile simbiyotik olarak yaşamayan solucanların avlarını yakalamak veya kazmak için güçlü çeneleri vardır.
O zaman bu solucanların çeneye ihtiyacı yok.
İşte küçük miktarlarda hidrat öğütmek veya bakteri süzmek için ihtiyaçları olabilir. Dediğim gibi çeneleri var ama Tina'nın solucanlarındaki gibi değil.
Sverdrup konuya ısınmaya başlamış gibiydi. Ama eğer Tina'nın solucanları bakteri ile simbiyotik yaşıyorlarsa...
Neden böylesine ölümcül çene ve dişleri olduğunu bulmalıyız diye onayladı Johansson. Ve tam bu noktada işler ilginçleşiyor. Taksonomi uzmanları bu çene yapısına sahip olan ikinci bir solucan buldular. Adına Nereis deniyor ve dünyanın her yanında okyanus derinliklerinde bulunan bir yırtıcı. Tina'nın solucanları Nereislerin çene ve dişlerine sahip ama diğer özellikleriyle onların tarih öncesi atalarına benziyorlar. Bir nevi Tyrann Nereis Rex.
Uğursuz bir tanım gibi.
Ben bir melez derdim. Mikroskopi ve DNA analizi sonuçlarını beklememiz gerekecek.
Kıta yamacında metan hidratların sonu yok dedi Lundlu dağını kemirirken. Bu bulgulara uyar.
Bekleyip görelim.
Johansson boğazını temizledi.
Sen ne yapıyorsun Kare? Sen de petrol işinde misin?
Sverdrup başını iki yana salladı.
Hayır dedi, ben şef aşçıyım.
Muhteşem bir aşçıdır dedi Lund. Bu muhtemelen en iyi yaptığı tek şey değil diye düşündü Johansson esefle. Bazen Tina Lund'a direnmek zor geliyordu ama içten içe kadının ilişkide çok talepkar olacağını biliyordu. Şimdi ise artık yasak bölgeydi. Çok da önemsemeden siz nasıl tanıştınız diye sordu. Geçen yıl Fiske Huset'i devraldım dedi Sverdrup. Tina birkaç kez buraya geldi ama tüm konuşmamız selamlaşmaktan ibaretti. Kolunu kadının omuzuna attı. Ta ki geçen haftaya kadar.
Yıldırım aşkı gibi dedi Lund.
''Tabii'' dedi Johansson göğe bakarak. Helikopter yaklaşıyordu. ''Belli oluyor.''
Yarım saat sonra bir düzine petrol işçisiyle birlikte helikopterde oturuyorlardı. Denizin çırpıntılı donuk gri yüzeyi aşağıda uzanıyordu. Üzeri göz alabildiğine gaz ve petrol tankerleri ve vapurlarla benek benekti. Bir süre sonra platformlar uzakta göründü. Bir Amerikan şirketi 1969'un fırtınalı bir gecesinde Kuzey Denizi'nde petrol bulduğundan beri bölge endüstriyel bir alan görünümü almıştı. Ayaklar üzerindeki fabrikalar Hollanda'dan Trondheim kıyılarındaki Haltenbank'a kadar uzanıyordu. Şiddetli rüzgarlar helikopteri döverken Johansson kulaklıklarını düzeltti. Tümü kalın kıyafetler giyiyor ve kulak koruyucuları takıyorlardı. Ve içerisi o kadar sıkışıktı ki neredeyse diz dize oturuyorlardı. Gürültü konuşmayı imkansız kılıyordu. Lund gözlerini kapattı. Helikopter dönerek güneybatıya yöneldi. Gulfax'a Statoil'e ait bir grup üretim platformuna gidiyorlardı. Gulfax C, Kuzey Denizi'ndeki en büyük yapılardan biriydi. 280 işçisiyle kendi başına bir topluluktu ve aslında Johansson'un oraya ayak basmasına izin verilmemeliydi. Ziyaretçiler için zorunlu güvenlik kursunu alalı yıllar olmuştu ve yönetmelikler o zamandan beri sıkılaşmıştı ama Lund'un bağlantıları yollarını açmıştı. Ne olursa olsun platforma sadece Gulfax açıklarında demirlemiş Thorvaldson'a binmek için çıkacaklardı. Ani bir rüzgar helikopterin irtifa kaybetmesine sebep oldu. Johansson koltuğunun kenarlarını kavradı ama onun dışında kimse kıpırdamamıştı. Yolcular bundan daha sert fırtınalara alışıktı. Lund gözlerini açıp Johansson'a göz kırptı. Kare Sverdrup şanslı bir adam diye düşündü Johansson ama Tina Lund'a ayak uydurmak için şanstan fazlasına ihtiyacı olacak. Bir süre sonra helikopter dalarak inişe geçti. Deniz Johansson'a doğru yattı ve ardından beyaz bir bina göründü. Pilot inişe hazırlanıyordu. Bir anlığına helikopterin yan penceresi tüm Gulfax C'yi gözler önüne serdi. Toplamda 1,5 milyon ton ağırlığında, neredeyse 400 metre genişliğinde, çelikle güçlendirilmiş 4 sütunla desteklenen devasa bir kütle. Yapının yarısından fazlası suyun altındaydı. Deniz yatağından yukarı uzanan sütunları depolama tankları ile çevrelenmişti. İşçilerin kaldığı beyaz kule bloğu platformun küçük bir parçasını oluşturuyordu.
Güvertelerin katlarına bağlanmış, her birinin çapı en az bir metre olan boru demetleri yandan vinçlerle kaldırılıp dikiliyor ve petrol dünyasının katedralleri sayılabilecek sondaj kuleleriyle taçlandırılıyordu. Devasa bir çelik bombanın ucundan çıkan bir alev denizi yaladı. Petrolden ayrılan doğal gaz yanıyordu. Yere iniş şaşırtıcı şekilde yumuşaktı. Lund esneyip olabildiğince gerindi. "Eh, bu keyifliydi," dedi ve birileri güldü. Kapak açıldı ve dışarı tırmandılar. Johansson helikopter pistinin kenarına yürüdü ve aşağı baktı. 150 metre aşağıda dalgalar yükselip alçalıyordu. Keskin bir rüzgar tulumundan içeri işledi. "Herhangi bir şey bu platformu devirebilir mi?"
"Dünyada hiçbir şey devrilmez değildir. Haydi gidelim, ortalıkta dolanacak vaktimiz yok."
Lund kolunu tutarak onu pistin kenarında kaybolan diğer yolcuların arkasından sürükledi. Kısa, tıknaz, beyaz bıyıklı bir adam çelik merdivenlerin başında duruyor ve onlara el sallıyordu.
"Tina!" diye bağırdı. "Petrolü özledin mi?"
"Bu Lars Jørgensen," dedi Lund. "Gullfaks C'deki helikopter ve deniz trafiğini izlemekle görevli. Aynı zamanda mükemmel bir satranç oyuncusudur."
Jørgensen bir Statoil tişörtü giyiyordu ve Johansson'a bir petrol pompası görevlisini hatırlattı. Lund'u bağrına basıp ardından Johansson'un elini sıktı.
"Misafirperver, sayılmayacak bir gün seçmişsiniz," dedi. "İyi havalarda Norveç petrol endüstrisinin tüm ihtişamını buradan her bir platforma kadar görebilirdiniz."
"Şu anda meşgul müsün?" diye sordu Johansson spiral basamaklardan inerken.
"Her zamanki kadar. Bir platforma ilk kez mi geliyorsun?"
"Epey zaman oldu. Bugünlerde ne kadar üretiyorsunuz?"
"Gittikçe daha az. Gullfaks'taki üretim bir süredir sabit. 21 ana kuyudan gelen 200 bin varil. Bundan memnun olmamız gerekir ama değiliz."
Birkaç yüz metre ileride yükleme için iskele babasına bağlanan bir tankeri işaret etti.
"Onu dolduruyoruz. Daha sonra biri daha gelecek ve bugünlük bu kadar. Çok yakında tükenmeye başlayacağız."
Ana kuyular iskelenin tam altında değillerdi. Biraz ötede dağılmışlardı. Çıkarılan petrol, gaz ve sudan arındırılıyor ve deniz yatağındaki tanklara depolanarak oradan yükleme şamandıralarına pompalanıyordu. Platformun çevresinde 500 metrelik bir güvenlik alanı uzanıyor ve bu alandan ancak bakım araçlarının geçmesine izin veriliyordu. Johansson demir parmaklıkların üzerinden baktı.
"Thorvaldsen daha gelmedi mi?"
"Diğer yükleme şamandırasının yanında, görüş mesafesinin hemen dışında."
"Yani araştırma gemilerinin bile yaklaşmasına izin vermiyor musunuz?"
"Thorvaldsen Gullfaks'a ait değil ve bizim kriterlerimize göre çok büyük. Balıkçıları uzak tutmaya çalışmak bile yeterince dertli iş."
"Çok sorun oluyorlar mı?"
"Geçen hafta bir balık sürüsünü platformun altına kadar izleyen birkaç adamı kovalamak zorunda kaldık. Bir de Gullfaks ağda bir tanker motor arızası yüzünden sürüklendi. Yardım için birkaç eleman gönderdik ama tayfası tam zamanında sorunu çözdü."
Sørensen üstün körü konuşuyordu ama tarif etti. Olay herkesin olmaması için dua ettiği türden bir faciaydı. Bodoslama platforma sürüklenen dolu bir tanker. Çarpışma küçük yapıları biraz sarsardı ama en kötüsü tanker patlayabilirdi. Her platformun en küçük bir yangın belirtisinde tonlarca su püskürtecek yangın söndürme sistemleri vardı. Ama bir tanker patlaması platformu parçalara ayırabilirdi. Bu tür kazalar ender olurdu ve genelde güvenlik önlemlerinin çok sıkı kontrol edilmediği Güney Amerika'da meydana gelirdi.
"İncelmişsin," dedi Lund, Jørgensen ona kapıyı açarken. Birlikte konaklama modülüne geçtikten sonra benzer kapıların sıralandığı ve yaşam alanlarına giden bir koridor boyunca yürüdüler. "Seni iyi beslemiyorlar mı?"
"Fazlasıyla," diye güldü Jørgensen. "Şef harikalar yaratıyor. Yemek odamızı görmelisin," diye ekledi çabucak.
Johansson'a dönerek, "Ritz yanında kamyoncu lokantası gibi kalır."
"Hayır, platform patronu Kuzey Denizi göbeklerinden hoşlanmıyor. Hepimize fazla kilolarımızı vermemizi, yoksa bizi platformdan atacağını söyledi."
"Cidden mi?"
"Statoil'den gelen talimat. O kadar ileri gidip gitmeyeceklerini bilmem. Yine de tehdit etkili oldu. Kimse işini kaybetmek istemez."
Dar bir merdivene geldiler ve Jørgensen'in selamladığı bir grup işçiyi geçerek aşağı indiler. Ayak sesleri çelik basamaklarda yankılanıyordu.
İşte koridorun sonu. Şimdi bir seçeneğiniz var. Ya sola gidip bir fincan kahve alır ve yarım saat sohbet ederiz ya da sağa döner teknenize gideriz.
Kahve ulağa hoş geliyor dedi Johansson.
Zamanımız yok diye cevapladı Lund.
Thorvaldsson sizi almadan gitmez dedi Jorgensen rahatlıkla.
Koştura koştura gitmek istemiyorum. Bir dahaki sefere daha uzun kalırım. Söz Sigur'u da getiririm. Ama bu sefer beni ikna edemezsin.
Jorgensen güldü ve Lund'la Johansson'a dışarıya kadar eşlik etti. Rüzgar yüzlerini ısırıyordu. Konaklama modülünün alt ucunda aralıklarından kabaran dalgaları görebildikleri kalın bir çelik ızgaranın üzerinde duruyorlardı. Havada sürekli bir ıslık ve vızıltı sesi vardı. Jorgensen onları başka bir kısa geçide götürdü. Turuncu bir motorbot vinçle aşağı sarkıtılmıştı.
Thorvaldsson'da ne yapacaksınız diye sordu Jorgensen öylesine.
Statoil'in daha da uzaklarda çalışma yapacağını duydum, doğru mu?
Mümkündür dedi Lund.
Yeni bir platform mu?
Şart değil, belki de bir swap.
Dipnot, swap, Single Well Offshore Production System, Açık Deniz Tek Kuyu Üretim Sistemi. Açık deniz tek kuyu üretim sistemleri tanker benzeri devasa araçlardı ve 350 metreden daha derinlerde kullanılan kendi petrol çıkarma tesisleri vardı. Petrol geçici depo olarak görev gören yük istif bölmelerine pompalanırken esnek akış hattı aracı kuyunun üzerinde sabit tutardı. Motorbota bindiler, içerisi genişti, birkaç sıra bank vardı. Dümencinin dışında güvertede bir tek onlar bulunuyordu. Vinç onları denize indirirken bot sallandı. Çatlak gri beton yan pencerelerde parlayarak kayboldu. Ardından denizin üzerinde sallanıyorlardı. Vinç bottan ayrıldı ve platformdan uzaklaştılar. Thorvaldsson'u artık görebiliyorlardı. Birçok araştırma gemisi gibi denizaltı ve diğer malzemeleri suda manevra ettirebilen serenleriyle tanınabilirdi. Motorbot yanına giderek yanaştı ve bağlandı. Johansson ve Lund sağlam bir şekilde bota sabitlenen çelik bir merdivenden çıktılar. Johansson valiziyle boğuşurken gardırobunun yarısını getirmenin pek de iyi bir fikir olmadığını fark etti. Önünde yürüyen Lund arkasını döndü.
''Buraya tatil için geldiğini sandın değil mi?''
Johansson iç çekti. Fark etmediğini düşünmeye başlamıştım. Dünya üzerindeki her büyük kara parçası 200 metreden derin olmayan ve kıta sahanlığı denilen görece sığ bir su parçası ile bağlıdır. Teknik olarak bu kıta levhasının su altındaki devamıdır. Dünyanın bazı bölgelerinde denize doğru sadece kısa bir mesafe uzanırlar, ancak diğerlerinde okyanus tabanına alçalarak birleşene kadar yüzlerce kilometre boyunca devam ederler. Ve ya aniden biter ya da eğimli teraslar oluşturarak yumuşak bir eğimle iner. Sahanlığın ötesindeki derinlikler bilinmeyen bir evrendir ve bilim için uzaydan daha gizemlidir. Sahanlık bölgeleri ise uzun zamandır insanlar tarafından fethedilmiştir. İnsanlar kara hayvanlarıdır ama hayatta kalmak için suya ihtiyaçları vardır ki bu da dünya üzerindeki nüfusun 2/3'ünün kıyıdan 60 kilometre içeriye uzanan bir alan içinde bulunmasını açıklar. Oşinografik haritalar Portekiz ve Kuzey İspanya kıta sahanlıklarını dar bir deniz yatağı şeridi olarak tanımlarken Britanya adaları ve İskandinavya çevresi suda çok daha fazla uzağa erişir ve böylece iki bölge ortalama 20 metreden 150 metreye değişen derinliğiyle görece bir sığ bir su alanı olan Kuzey Denizi'ni oluşturacak şekilde birleşir. Bugünkü haliyle en fazla 10 bin yıllık bir denizdir. Ve ilk bakışta karmaşık akıntıları ve değişken su ısılarıyla Kuzey Denizi'nin olağanüstü bir özelliği yoktur. Ama dünya ekonomisinde kilit bir rol oynar. Kuzey Denizi endüstri toplumları tarafından çevrelenmiş, tarihin en büyük limanı Rotterdam'a ev sahipliği yapan dünyanın en işlek bölgelerinden biridir. Manş Denizi her ne kadar en dar noktasında sadece 30 kilometre genişliğinde olsa da dünyanın en dolu su yollarından biridir. Şilepler, tankerler, vapurlar ve daha küçük araçlar bu dar sınırlar içinde kendilerine yol bulmaya çabalar. 300 milyon yıl önce göz alabildiğine uzanan bataklıklar Britanya'yı bütün bir kara zinciriyle ana kıtaya bağlıyordu. Zaman zaman yükselen sular bölgeyi su altında bırakıyor, sonra tekrar geri çekiliyorlardı.
Aşama aşama güçlü nehirler havzaya akarak çamur, bitki ve hayvan kalıntıları taşıdılar ve bu kalıntılar birçok yüz metreyi bulan çökeltiler oluşturdu. Kömür yatakları oluşurken kara batmaya devam etti. Yeni çökeltiler birikip tortuları sıkıştırarak kum taşına çevirdi ve organik kalıntıları yer altına hapsetti. Bu sırada kayaların ısısı arttı. Isı ve basıncın birleşik etkisine maruz kalan organik kalıntılar karışık kimyasal değişimlere uğrayarak sonunda petrol ve gazı oluşturdular. Bir kısmı gözenekli kayalardan sızdı ve suya karışarak yükseldi. Kalanı ise gömülü kaldı. Milyonlarca yıl boyunca kıta sahanlığı el değmeden kaldı. Sonra petrol keşfedildi ve Norveç denizaltı zenginliklerini sömürme yarışında İngiltere, Hollanda ve Danimarka'ya katıldı. 30 yıl içinde dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı oldu. Norveç kıta sahanlığı kabaca Avrupa'nın petrol rezervlerinin yarısı hacminde petrol barındırıyordu ve yataklardaki doğal gaz miktarı da aynı derecede etkileyiciydi. Sondajlar gittikçe daha derine indi ve basit iskele yapıları Empire State binası yüksekliğinde petrol platformlarına dönüştü. Bağımsız denizaltı işleyicilerinin yapımının gerçekleşmesi çok da uzun sürmedi. Parti sonsuza dek sürecek gibi gözüküyordu. Ama balıkçılık verimi düştükçe petrol arzı da düştü. Birçok denizaltı petrol yatağı şimdiden kurutulmuştu ve Avrupa kullanılmayan platformlardan oluşan devasa bir hurdalığın hayaletiyle yüz yüze gelmişti. Petrol uluslarının başlarını açtıkları beladan kurtulmanın tek bir yolu vardı. Kıta sahanlığının diğer yanında el değmemiş petrol yatakları derin denizin altına ve kıta yamaçlarına gömülüydü. Konvansiyonel platformlar bu durumda işe yaramadığı için Lund ve ekibi değişik bir teknoloji geliştiriyorlardı. Kıta yamacı her yerinde aynı diklikte değildi. Bazı kısımlarda eğimi azalıyor ve teraslar oluşturuyordu. Denizaltı tesisleri için ideal bölge. Derinlerde çalışmanın getirdiği riskler insan işçi çalıştırmaktan kaçınmayı gerektiriyordu. Petrol üretiminin düşmesiyle petrol işçilerinin talihi de tersine dönmüştü. 1970 ve 80'lerde iyi ücretler alıyor ve rağbet görüyorlardı. Ama şimdi Gullfaks C'deki işçi sayısını iki düzineye kadar indirme planları vardı. Hatta Troll A gibi devasa bir yapı bile pratikte kendi kendine işleyebilirdi. Gerçek şu ki Kuzey Denizi petrol endüstrisi artık kâr etmiyordu. Ama onu kapatmak çok daha maliyetli olacaktı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 52.